Ayrım 9.
Fedai, götürürüm kızım, niçin götürmeyeyim? Rakım, hatta öğretmenin Yosefino da gelecek. Canan, çok sevinerek, o da mı? Aman yarab, dadı kalfacığım Yosefino bile gelecekmiş. Fedai, daha iyi ya işte, hep biz bizeyiz demek. Rakım, çarşamba günü sabahleyin erkenden gideceğiz ama pek erken ha. Fedai, Yosefino o kadar erken gelebilir mi? Rakım, Yosefino daha akşamdan buraya gelip gece burada kalacak. Fedai, siz öyle mi karar verdiniz? Rakım, hayır, biz değil, ben kendim öyle karar verdim. Yosefino ile söylediğimiz söz, yalnız bir gün birlikte kağıthaneye gitmekten ibarettir. Fedai, iyi ama beyim, burada biz Yosefino'yu nerede yatırırız? Rakım, ben onun yolunu buldum da onun için karar verdim. Sen beni bir gece odana misafir alırsın. Yosefino benim odamda yatar, Canan da kendi odasında yatar. Fedai, sen bilirsin oğlum. Rakım, yok dadıcığım sen bilirsin. İşte yatak için ise. Fedai, niçin uygun olmasın? İşte yatak için çare bulduk ya. Artık bu gece Canan'ın sevincini mümkün değil tarif edemeyiz. Zavallı kızcağız, dadı kalfa ile efendisinin kendisine evlat gibi, kardeş gibi, her ne gibi olursa olsun gösterdikleri sevgiye mi sevinsin? Çarşamba günü kağıthaneye gidilecek, ona mı sevinsin? Yosefino beraber gidecek, ona mı memnun olsun? Hele Yosefino bir gece kendi evlerinde yatacak, ona mı çıldırsın? Zira Yosefino, Canan'ı ne kadar sever idiyse, Canan da Yosefino'yu o kadar severdi. Kahveyi içtikten ve verilmesi gereken kararı verdikten sonra Rakım, yazacak bir miktar yazısı olduğundan söz ederek odasına çekildi. Dadı Kalfa da uykusu geldiğini söyleyerek yatağına girdi. Canan ne yapsın? Uykusu yok ki yatsın, zihni yerinde değil ki, sevincinden vakit yok ki, gitsin o da bir kitap falan okusun. O da kalktı, efendisinin yanına gidip karşısında oturdu. Rakım yazı yazar, o da önüne tütün tenekesini almış, efendisi için sarardı. Rakım, niçin yatmıyorsun Canan? Canan, uykum yok efendim, sizi rahatsız ediyorsam odama gideyim de sigaraları orada yapayım. Rakım, bir tatlı sıtma kırgınlığı hissederek, yok kuzum yok, hiç sen bana sıkıntı verir misin, hiç sen beni rahatsız eder misin? Canan, ben sizi rahatsız etmez miyim efendim? Rakım, etmezsin ya, ben seni ne kadar görsem, görmeye doyamam, şayet sen rahatsız olursan diye söyledim. Canan, minnettarcasına gözlerini gökyüzüne dikerek, ne mutluluk. Kızın bu durum ve tavrı, Rakım'ın duygularına bir kat daha kuvvet vererek, Rakım, Canan, Canan, efendim, Rakım, bir şey yok. Canan, bir şey söyleyecektiniz ama efendim, siz bilirsiniz. Rakım, kalemi elinden bırakıp, diyecektim ki Canan, Canan, efendim, Rakım, benim seni sevdiğimi bilir misin kuzum Canan, Canan, nasıl bilmem efendim, bilirim ya, hem siz kendiniz söylemediniz mi, seni kız kardeşim gibi severim demediniz mi? Rakım, ayağa kalkarak, of Canan, of, ben seni kız kardeşim gibi sevmiyorum, sevgili gibi seviyorum. Canan, gayet hoş bir pembelik çehresi, ta memelerine kadar tüm vücudunu kaplayarak, malınız değil miyim efendim? Rakım, öfkeyle, öyle deme be, sen kimsenin malı değilsin, sen kendine sahipsin. Of kuzum Canan, Allah aşkına sen de beni seviyor musun? Doğru söyle. Canan, o da ayağa kalkmış olduğundan efendisi ona, o efendisine yaklaşıp birbiriyle kucaklaşarak, nasıl söyleyeyim ay efendiciğim, halimi bilmiyor gibi söylüyorsunuz. Rakım, of a Canan, sen benim halimi bilmiyor gibi söylüyorsun. Beni seviyorsan seni seviyorum de, ağzından bu sözün çıktığını kulağım işitsin. Bu söz beni ihya eder. Dünyada bana en tatlı gelen söz bu sözdür. Canan, seviyorum efendiciğim, vallahi seviyorum. Ah ben sizi sevmez de ne yaparım, nasıl sevmemezlik edebilirim, sevmemek elimde mi? Kızın bu sözleri söylemesi değil, söylerken gösterdiği aşıkane tavrı, Rakım'ın duygularını kuvvetlendirerek, adeta aşkın sonsuzluğunda olan cinnet, daha aşkının başlangıcında baş göstermişçesine bir durum ile, Rakım, Ah Cananım, Cananım, beni sevdiğine vallahi gönlüm inanıyor. Fakat sabaha kadar bu sözü söylesen dinleyeceğim. Rakım'ın sözleri Canan'ı da eritmek derecesinde etkileyerek kız zaten kolları arasında bulunan efendisinin gözleri üzerine ateş gibi hararetli dudaklarıyla bir buse bıraktı. Rakım da karşılık olarak bir öpücük almaya davrandı ise de yine o anda bir ürkeklik göstererek Rakım, Canan, ah Canan, seni vallahi kendimden kıskanıyorum. Aman yarab, çıldıracak mıyım, ne olacağım? Gerçi Rakım çıldıracak mıydı, ne olacaktı? Anlaşılamayacak bir hale geldi. O kadar ki Canan da korkarak nasılsa efendisini kanepenin üzerine oturtup kendisi de yanı başına oturdu. Aradan bir müddet sessizlik içinde geçip yalnız ikisi birbirinin yüzüne bakıyorlardı. İkisinin de yürekleri taş gibi kaskatı kesilmiş olduğundan tıkanıp boğulacakları sanılırdı. Bu ara Rakım'ın aklına Felatun'un esirler hakkındaki düşüncesi gelip ancak uzun uzadıya düşüncelere zihninde kuvvet kalmamış olduğundan haydi oradan hey çılgın sen bu alemin tadının nerede olduğunu nasıl faydalanabileceğini ne bilirsin? Var bir çapkın tiyatrocu kız yanında kendin esirimişsin gibi ömür sür diye o düşünceyi derhal def etmişti. Koca Rakım kanepe üzerinde Canan'ın yüzüne baka baka bir iki saatten sonra daldı gitti. Canan bir ara kendisini yatağa yatırmak istemişti. Ancak Rakım henüz dalabildiği için uyandırmaya bir türlü kıyamadığından ve kanepe üzerinde oldukça rahat edilebilecek bir yer olduğundan bu kere kendisi bir müddet efendisi, kardeşi, aşığı, sevgilisi artık hatıra ne gelirse olan zatın yüzünü doya doya veyahut doyamaya doyamaya seyrederek sonra o da kalktı, yüreğinde bin duygular dolu olduğu halde yatağına gitti. Ertesi sabah Rakım gözlerini açınca kendisini kanepe üzerinde ve Canan'ın karşısında buldu. Kızın ciddiyet ve temkininde asla bir değişiklik yok. Canan hala o Canan. Hala o temkin, hala o ciddiyet. Ne zannettiniz ya? Rica ederiz. Canan'ı öyle bir yalışık, ahlaksız zannetmeyiniz. Canan sapına kadar kadın, namuslu, düşünceli, terbiyeli, nazik, zeki bir kızdır. Şu kadar var ki Dadı Kalfa Rakım'ın yanına geldiği zaman pek gülünç bir yüzle gelmiş olduğundan Rakım geceki maceradan Dadı'nın haberinin olduğunu anlamıştı. Evet Dadı'nın haberi olmuştur. Ancak zannetmeyiniz Dadı Kalfa bunları gözlemiş yahut dinlemiş. Hayır efendim hayır. Dadı Kalfa böyle bir alçaklığı kabul eder kadınlardan değildir. Canan kendisi haber verdi. Zira dünyada Canan'ın annesi, sırdaşı, her şeyi Dadı Kalfa idi. Efendisiyle olan maceraların hepsini Dadı Kalfa'ya haber verip, efendisinin karşılığında ne hal ve harekette bulunacağına dair adı geçenden aldığı talimata tamı tamına uyardı. Zaten Rakım'ı bu kadar deli divane edecek terbiye ve tavrın kaynağı neydi ya? Dadı Kalfa elinde büyütmüş olduğu çocuğun her halini, her ahlakını iyi bildiği için, Canan için öyle bir hareket biçimi tayin ederdi ki Rakım kızı hiç sevmeyecek olsa bile istemeye istemeye sevmeye mecbur olacaktı. Gerçi Rakım geceki olaydan Dadı Kalfa'nın haberi olduğunu anladı ama Dadı Kalfa ona dair tek bir kelime söylemedi ki Rakım da bir şey söyleyebilsin. Yalnız o gün pazartesi olup eğer kağıthaneye gidilecekse daha o günden hazırlıklara başlanılması gerektiğini hatırlatmış olduğundan Rakım da bunu onaylayarak Dadı Kalfa işine gitti. O gün Rakım yine işleriyle meşgul oldu. Akşam evine döndüğü zaman bazı tercüme işleriyle fazlasıyla meşgul ederek bir gece önceki hastalık gibi bir ateşe kendisini iyice kaptırmadan geceyi geçirebildi. Ertesi salı günü Yosefino'nun geleceği akşamın günü olduğundan Rakım kendisince bazı hazırlıkları gördükten ve işleriyle bağlantısı olan yerlere başvurduktan sonra saat 9 sıralarında Beyoğlu'na gider Yosefino'yu evinde buldu. Çünkü Yosefino yalnız ders günleri öğrencilerine gidip ders günü olmayan günler ise evinden dışarı çıkmazdı. Rakım, "Bonjour dostum." Yosefino, "Bonjour Rakım." Rakım, "Haydi bakalım." Yosefino, nereye? Rakım, bize kağıthaneye gitmeyecek miydik ya? Yosefino, kağıthaneye sizden mi gidilir? Rakım, bu akşamı bizde geçireceğiz. Bizde kalacağız. Yarın sabah erkenden, hatta güneş doğmadan önce deniz üzerinde bulunacağız. Bir şey olacaksa eksiksiz olsun. Güneşin doğuşunu ve batışını görmeyince eksik kalmaz mı? Mevsim tamamen her ikisini görmeye uygun. Josefino, vallahi fena değil ama senin beni yatıracak yerin yoktur adeli çocuk. Rakım, canım senin neyine gerek? Ben her şeyi hazırladım. Josefino, peki peki sen biraz otur ben kalkıp giyineyim. Josefino kalktı, bir diğer odaya gidip giyinmeye başladı. Rakım ise piyanoyu bilir bilmez tıkırdatıp Josefino da giyindikten sonra kalktılar. Posta sokağından aşağı Bostancıbaşı'ya inip oradan Tophane Caddesi yoluyla yavaş yavaş Salı Pazarı'na vardılar. Kapıdan içeriye girdikleri zaman Canan, Josefino'yu görünce kollarını açarak üzerine koştu, öpüştüler. Josefino Dadı Kalfa ile merhabalaşıp, Rakım, Josefino ve Canan salonda oturdular. Dadı Kalfa ise gerekli şeyleri hazırlamakla meşguldü. Saat 11'e geldiğinde Canan, o zamana kadar Rakım'ın evinde ilk defa olmak üzere, rakı takımını salondaki konsolun üzerine koydu. Rakım ilk kadehi Josefino'ya sunduğu zaman kadın yine İstanbul rakısının dünyada en sevilen içkilerden olduğunu ve kendisinin bunu şaraptan fazla sevdiğine dair bir hayli söz söyleyip alıp içti. Rakım da Josefino'ya eşlik ediyordu. Bunlar konuşup içmeye başladıkları sırada Canan piyano başına geçip en iyi bildiği havaları güzelce çalmaya başladı. Rakım o zamana kadar Canan'ın eni konu piyano çaldığına rastlamamış olduğu için bu sanattaki ustalığını çok iyi buldu. Hatta Rakım Canan'ın gayet iyi Fransızca konuştuğunu ders verdiği sırada anlayamamışken bu akşam kızın Josefino ile konuşurken gösterdiği ustalığa şaşırdı kaldı. Kızın piyano çalışını bir müddet dinledikten sonra Josefino'nun da neşesi artmış olduğundan bu kere piyanonun başına kendisi geçti. Aman yarabbim! Bu akşam kadının piyanoda gösterdiği ustalık akıllara şaşkınlık veriyordu. İnsan hesap edecek olsa iki elinde 10 parmağı olan bir adamın bir anda 80-100 kadar sese dokunabilmesine ihtimal veremediği halde kadın bunu çalarken insan güya 4 eli olup da her birinde de 10'ar parmağı bulunduğunu zannederdi. Koca Canan sanki 40 yıldan beri içki meclisinde sakinlik yaparmış gibi içki meclisinde nasıl davranılacağını bildiğini ispatlayarak sakinlik hizmetinde kusur etmiyordu. Josefino'nun birkaç damladan ibaret gıdasını daima piyanosu yanına götürür ve bu hizmeti efendisine yapar ve efendisi de Canan'ın elinden aldığı kadehi adeta ateş içer gibi içerdi. Bir içki meclisinin nasıl sürdürüldüğüne dikkat ettiniz mi? Ettiniz ise görmüşsünüzdür ki bu meclislerde kafalar iyice dumanlandıktan sonra erbabı daima birbirine sevgilerini göstermeye bunu sağlamlaştırmaya başlarlar. Şu hal bu gece Rakım'ın meclisinde de olmuş idiyse de Rakım ile Josefino'nun birbirlerine karşı olan sevgileri zaten tasdik külfetinden uzak ve Canan da sarhoşluk buharından kurtulmuş olduğundan yalnız Josefino Canan hakkında olan sevgisini anlata anlata bitiremiyordu. Ve yemek vakti geldi. Yine bu salonda sofra kuruldu. Hazır olan ne varsa tamamen masanın üzerine konularak sofraya hep beraber oturdular. Dadı Kalfa evlerde böyle bir cemiyetin toplanmasından çok memnun olur idiyse de yalnız arada içki bulunması biraz canını sıkardı. Fakat hiç gözü gibi sevdiği oğlu, efendisi, beyi, paşası Rakım'ı kendisinin bu hoşnutsuzluğundan haberdar eder mi? Dadı Kalfa zaten büyüyecek yerlerde ziyafetler hazırlamış bir kadın olduğundan pişirmiş olduğu yemekler Josefino'nun oldukça dikkatini çekmiştir. Büyük bir iştahla yenildi, içildi. Yemekten sonra Canan kahveyi sofraya getirdi, kahveler orada içildi. Nihayet bir saat kadar zaman sofra başında tek tük yemiş yemek ve dereden tepeden konuşularak geçiştirildikten sonra Josefino kendisi için hazırlanmış olan Rakım'ın yatağına ve Rakım da dadısının odasında serilmiş olan yatağa gitti. Elbette Canan da kendi odasına gitmiştir. İşte burasının doğruluğu ispatlanmamış. Vay ne oldu? İşte şu oldu. Canan, Josefino'yu soyundurup yatağına yatırıncaya kadar yanından ayrılmayacağı belli değil midir ya? Yosef'in o hal ve tavrında olan, yani Rakım ile geçmiş macerasına önem verilmeyecek olduğu halde, canını da canı gibi seven bir kadın, böyle bir şamatada ondan birçok sormadan rahat edebilir mi? Bundan dolayı hem soyunuyor hem de kıza soru soruyordu. Yosef'in o, kız Canan, Canan, efendim. Yosef'in o, sen efendini de böyle soyunduruyorsun değil mi? Canan, efendim değil mi? Elbet soyunduracağım. Yosef'in o, bari uslu uslu soyunur mu? Canan, aa, çocuk mu ki uslu uslu soyunmasın? Yosef'in o, onlar çocuktan beterdir. Çocuklar soyunurken ter ter tepinir. Böyle bıyıklı çocuklar da insanın boynuna sarılır. Canan, utanarak, aman ustacığım, söylediğin şu söze bak. Yosef'in o, ne söylüyorum? Ayıp bir şey mi söylüyorum? Canan, ayıp ya. Yosef'in o, vay, demek oluyor ki mutlaka uslu uslu soyunmuyor. Soyunsa sen bu sözde hiçbir ayıp görmezdin. Canan, canım ustacığım, bana öyle sözler söyleme. Yosef'in o, a deli, kız ne utanıyorsun? O senin efendin değil mi? Ayıp mı zannediyorsun? Siz ikiniz de gençsiniz, güzelsiniz. Eğer uslu uslu soyunmuş olsa o zaman ayıp sayılır. Canan, hayır, bizim efendi pek usludur, utangaçtır. Yosef'in o, söyle bakayım, beni aldatabilir misin? Sanki benim haberim yoktur. Vah çocuk vah, efendim bana her şeyi söyledi. O benden hiçbir sırrını saklamaz. Geçen gece ne kadar ağlamışsınız. Canan, Yosefino'nun şu son sözlerinin üzerine bu sözlere inanarak az kalsın sırrını açıklayacaktı. Ancak efendisiyle Yosefino arasındaki maceraları bilmediğinden ve kendisi efendisiyle olan muamelesinin dadı kalfadan başka hiç kimseye açılması çok büyük ayıp olduğuna inandığından, şayet Yosefino kendi ağzını arıyorsa düşüncesiyle sırrını gizlemekte inat ediyordu. Evet, bizim Canan bu kadar ağzı sıkı bir kızdı. Dedi ki, Canan, efendi beni kız kardeşi gibi seviyor. Bana hiç dokunduğu yoktur. Sana ne demişse demiş. Ben sana ne dediğini ne bilirim. Yosefino, ah, halinden kimseyi haberdar etmemek gayretinde bulunan aşık Canancığım. Zarar yok kızım, zarar yok. Aşkın uyulması gereken kurallarını bilmeyen sizin gibi çocukların hali hep böyledir. Bununla beraber hem seni hem de Rakım'ı tebrik ederim. Allah için ikiniz de birbirinize pek layık çocuklarsınız. Allah yine ikinizi birbirinize bağışlasın. Anladın mı kızım beni? Rakım içli bir çocuktur. Onu sen idare etmelisin. Güzel idare edersen kendine pek kolay bağlayabilirsin. İşte Yosefino bu şekilde Canan'ı sorguladıktan sonra yatağına girip biraz da yatak içinde konuştuktan sonra kızı yerine gönderdi. Gönderdi ama biçare Canan'ı yine birkaç gece önceki duyguları tamamen uyanmış olduğu halde göndermiş oldu. Herkes uykuya dalmış, uykusunu gereği gibi almış olduğu bir sırada sokak kapısı çat çat diye çalınmasın mı? İlk önce dadı kalfa uyandı, Rakım'ı da uyandırdı. Meğer kayıkçı Osman amca gelmiş. Saatlere baktılar, saat 10. Rakım, tam vaktidir, yavaş yavaş hazırlanmalı diye kalkıp dadısıyla beraber aşağıya inerek kayığa yerleştirilecek olan eşyayı Osman amcaya verdikten sonra Canan'ı uyandırmaya gitti. Ah bu aşk insanı nasıl ihya eden bir histir. Serpilip yatmış olan Canan'ı bir hayli seyrettikten sonra sağ elini kızın yüreği üzerine koyarak sonra seslendi ve kendisinden önce yüreğinin uyanmış olduğuna dikkat etti. Hiç dikkat ediyor musunuz? Ah bizim dikkat ettiğimiz vardır. Onun için biliriz ki pek lezzetli bir incelemedir. Zira kalp uyku halindeyken pek muntazam ve hafif vurmakta olup uyandığı anda önceki düzenli halin aksine olarak heyecanla atmaya başlar. Deneyinizde bakınız. Hele Canan'ın kalbi gibi bir aşık kalbi olursa var ya, Canan uyanıp da gece vakti hafif hafif yanmakta olan kandilin baygın ışıkları arasında efendisini görünce birdenbire ürktü. ''Nedir efendim, ne isterseniz?'' diyebildi. Rakım, ''Kağıthaneye gideceğimizi unuttun mu? Kalk bakalım. Ateşe filanı yak, Yosefino'yu da kaldır da bir sabah keyfi yapalım. Yavaş yavaş da hazırlanırız.'' demesiyle Canan fırladı kalktı. ''Ne yalan söyleyelim, doğrusunu söylemek herhalde daha evladır. Ayıp değil ha.'' Biçare kızcağız kalkarken efendisinin boynuna sarılıp da öyle kalktı. Siz isterseniz bu hareketi küstahlığa yorumlayınız. Efendisi kendisini mazur görmüştü. Yarım saat geçmedi, evin içinde herkes kalktı. Henüz ateş sönmediği için Canan'ın salona getirmiş olduğu koca bir mangal uzaktan bakanlara keyif veriyordu. Mangalın bir tarafına kahve güğümü, bir tarafına çay güğümü, bir tarafına akşam gelmiş olan taze inek sütü tenceresi sürüldü. Sigaralar yandı. Josefino her ne kadar giyinmeden bir erkek huzuruna çıkmak alafrangada olmadığını dikkate almış idiyse de, Rakım da giyinmeden yalnız arkasında bir ince tabum kürk olduğu halde salona çıkmış ve bu konuda Josefino'ya söylenmesi lazım gelen sözleri söylemiş olduğundan herkes gecelik haliyle ve uyku sersemliği halindeydi. Kahve pişti. Önce birer şekerli kahve içilmesi ve daha sonra her kimin canı sütlü ve sütsüz kahve ve çay isterse zevkinde serbest olmak üzere karar verildi ve buna göre hareket edildi. Josefino, Osmanlıların şu sabah sefasını pek beğenip, "Lakin ne hoş şey." Rakım, "Ne?" Josefino, "Böyle sabahleyin erken kalkıp da şu keyfi yetiştirmek." Rakım, "Hoşunuza mı gittim adam?" Josefino, "Vallahi pek güzel. Ben hemen diyebilirim ki ömrümde sabahtan önce kalkmamışımdır. Ne hoş. Biz biliriz ki şimdi bir saat sonra sabah açılacak ve biz de onu göreceğiz. Öyle değil mi?" Rakım, "Hem de deniz üzerinde göreceğiz." Josefino, "Üşümez miyiz ya?" Rakım, "Kürkler var, ihramlar var, şallar var, paltolar var. Ne üşüyeceğiz? Özellikle rom dahi var." Josefino, "Vallahi pek hoşuma gidiyor. Rakım, sana doğrusunu söyleyeyim mi? Türklerin her hali Avrupa'nın her halinden iyi.